Ayrım 18.
Brajenovic gittikten sonra şaşırmış olan rahip Yosa'ya döndü. Bir Hristiyan'a mezarlıkta bir kabri nasıl çok görebilirsin dedi. Hem de neden onun günahlarını affetmeyecekmişim? Hayatında mutsuz oluşu yetmiyor mu ki? Yukarıda hepimizin günahlarının hesabını soracak olan varsın onun da günahlarının hesabını sorsun. İşte böylece kapıya da bir suç işlemiş olan delikanlı sonsuz olarak kasabada kaldı. Ertesi sabah gömüldü. Rahip Nikola, kilise muhafızı Dimitri ile onun günahlarını affeden son töreni yaptı. Strekorps'a bağlı erler birer birer mezarın önünden geçerek bir avuç toprak attılar. Bir emir bekler gibi birkaç saniye mezarın başında kaldılar. Bir yandan da kışlanın önünde dimdik ve bembeyaz bir bulut gibi yükselmiş olan dumana bakıyorlardı. Orada Fedun'un kanlı ot minderini yakıyorlardı. Kapıya'daki birkaç dakikalık heyecanını, kaderin zalim pençesi altında hayatıyla ödeyen genç erin macerası da kasabanın uzun süre hoşgörüyle hatırladığı ve anlattığı bir hikaye oldu. Duygulu ve mutsuz gencin anısı Kapıya'daki nöbetçilerden daha çok yaşadı. Ertesi sonbaharda her sekte ayaklanma duruldu. Tanınmış birkaç Sırp ve Müslüman elebaşısı Karadağ'a ya da Türklere sığındı. Civarda birkaç haydut kalmıştı ama onların da ayaklanmayla bir ilgisi yoktu. Kendi hesaplarına soygun yapıyorlardı. Sonunda onlar da birer birer yakalandılar ya da dağıldılar. Hersek yatıştı. Bosna itirazsız asker gönderdi. Ama ilk askerlerin kasabadan gidişi öyle pek kolay olmadı. Koca bir bölgeden 100 kişiden fazla asker alınmamıştı ama karargahın önünde toplandıkları gün köylüler torbaları, azınlıkta olan şehirliler tahta bavullarıyla şehirde sanki bir hastalık varmış ve bir alarm işareti verilmiş gibi herkes birbirine girdi. Toplanan erlerin çoğu sabahtan beri içiyordu. Köylülerin üstünde tertemiz beyaz gömlekler vardı. İçmeyen pek azdı. Onlar da eşyaların arasında oturmuş uyukluyorlardı. Çoğu heyecanlıydı. İçkiden yüzleri kızarmış, günün heyecan ve yorgunluğundan da ter içinde kalmışlardı. Aynı köyden 5 delikanlı omuz omza baş başa vermiş genç fidanlar gibi sallanıyor, yeryüzünde yalnızlarmış gibi uzayan kaba namelerle şarkı söylüyorlardı. Hey genç kız, hey hey hey. Onlar da kargaşalık yaratıyorlardı ama asıl uzak köylerden onları geçirmeye gelen annelerin, kız kardeşlerin, akrabaların yarattığı kargaşalık çok büyüktü. Onları son bir kez görmek, istedikleri gibi ağlamak, yiyecek bir şeyler vermek ya da son bir sevecenlik belirtisi göstermek istiyorlardı. Çarşı meydanı bu kadınlarla dolmuştu. Mahkumiyet haberini bekleyen insanlar gibi ortada taşlaşmış oturuyor, ara sıra konuşuyor, başörtülerinin ucuyla gözyaşlarını siliyorlardı. Bu gençlerin savaşa ya da küreye gitmediklerini, üst başlarının yiyeceklerinin sağlanacağını, sadece Viyana'ya gidip imparatora hizmet edeceklerini, imparatorlukta bütün gençlerin askerlik görevini yaptıklarını boşuna ilan edip durmuşlardı. Bu sözler kulaklarından rüzgar gibi esip geçmişti, anlamadıkları bir yabancı dinmiş gibi. Onlar sadece kendilerini yöneten içgüdülerini dinliyorlardı. Yüzyıllardan onlara miras kalan bu içgüdü de gözlerini yaşartıyordu. Yabancı bir imparatorun yabancı bir diyarda bilinmedik görevlere sürüklediği sevgili çocuklarını, hayatlarından fazla sevdikleri bu kimseleri uzaklara kadar geçirmek, son bir defa daha görmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Karargâhtaki görevliler ve jandarmalar aralarına girerek onları avutmaya, yatıştırmaya çalışıyordu. Askerlerin geçişlerine engel olmamalarını, ortada üzülecek hiçbir neden olmadığını, sokaklarda arkalarından koşmamalarını, kargaşalık yaratmamalarını, hepsinin sağlıkla evlerine döneceğini söyleyerek nefes tüketiyorlardı. Kadınlar onları dinliyor, doğrular gibi başlarını sallıyor ama hemen sonra tekrar bağırıp ağlamaya başlıyorlardı. Ağlayıp inlemeyi arkasından ağladıkları kişiden çok seviyorlardı. Hareket zamanı erler dörder dörder dizilip köprüyü geçmeye başlayınca öyle bir itişme oldu ki en soğukkanlı jandarmalar bile kendilerini güçlükle koruyabildiler. Kadınlar konuşuyor, jandarmaların ellerinden kurtularak sevdiklerinin yanı sıra yürüyor, birbirlerini iterek düşüyorlardı. Onların çığlıkları, jandarmaların yalvarmaları, verilen emirler birbirine karışıyordu. Askerlerin önünde 4 jandarma gidiyordu. Kadınların bazıları koşarak kendilerini onların önüne atıyor, yollarını kesiyordu. İlkin bizi çiğneyin diye yalvarıyorlardı. Adamlar onları güçlükle yerden kaldırıyor, çizmelerinin mahmuzlarına takılan saçlarını, eteklerini ayırmaya çalışıyorlardı. Askere giden gençlerden bazıları utanıyor, eve dönmeleri için kadınları öfkeyle yanlarından kovuyorlardı. Ama gençlerden çoğu bağırıyor ya da şarkı söylüyordu. Bu da kargaşalığı bir kat daha arttırıyordu. Bazı kasabalılar heyecandan sapsarı kesilmiş, hep bir ağızdan şarkı söylüyorlardı. Sarajevo ve Bosna'da oğlunu imparatora asker diye yollayan bütün analar yaslıdır. Bu şarkı ağlamalara daha da hız veriyordu. Bin güçlükle köprüyü geçtiler. Saraybosna yoluna saptıklarında kasaba halkı iki sıra olmuş onları bekliyorlardı. Sanki kurşuna dizilmeye gidiyorlarmış gibi onlara acıyorlardı. Aralarında kimsesi olmayan kadınlar bile hüngür hüngür ağlıyordu. Çünkü herkesin mutlaka ağlayacak bir şeyi bulunur. Sonra başkasının acısına ağlamak da her zaman tatlıdır. Yanlara sıralananlar yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Köylüler izlemekten vazgeçiyorlardı. En inatçılar analardı. 15 yaşındaymışlar gibi taburun arkasından koşuyorlar. Yol kenarındaki hendekleri atlıyor, öbür yana geçiyor. Jandarmaları aldatarak evlatlarının yanında biraz daha fazla kalmaya çalışıyorlardı. Bunu gören delikanlılar heyecandan sapsarı başlarını çevirerek "Hadi eve dön, sana dön diyorum" diye sesleniyorlardı. Ama anneler aldırış etmiyor. Gözleri evlatlarından başkasını görmüyor. Kendi feryatlarından başka ses duymuyorlardı. En sonunda bu sıkıntılı günlerde geçti. Halk köylerine dağıldı, kasabada sessizliğe kavuştu. Viyana'daki askerlerden ilk mektuplar ve resimler gelmeye başlayınca her şey daha kolay, daha dayanılabilir oldu. Kadınlar bu resimlerle mektupları alınca da ağladılar. Ama bu kez sükunetle ve sessizce. Strekorps dağıtıldı ve şehirden gitti. Kapıya'da artık çoktandır nöbetçi bulunmuyor, halk yine tıpkı eskiden olduğu gibi burada oturuyordu. 2 yıl çabuk geçti. Sonbaharda ilk giden askerler tertemiz, saçları kesilmiş, iyi beslenmiş olarak döndüler. Halk etraflarını aldı. Onlar da askerlik yaşamlarını, gördükleri şehirlerin büyüklüğünü anlatmaya başladılar. Sözlerini yabancı deyimler ve adlar katıyorlardı. İkinci asker toplamada telaş ve ağlamalar daha hafif geçti. Her şey daha olağan, daha kolay gelmeye başladı. Eski günleri pek iyi hatırlamayan gençler yetişmişti. Onlar birçok noktada yeni yaşayış düzenini benimsemişlerdi. Ama Kapıya'da hala kasabanın eski geleneklerine göre yaşıyorlardı. Ne yeni giyime, ne yeni ünvanları, ne yeni işleri aldırış ediyor. Orada yine onlar için gerçekten bir duygulanma ve hayal kurma ihtiyacı olarak o eski çağlardaki kasabalılar gibi oluyorlardı. Yeni askerler giderken artık itişip kakışma, bağırıp çağırmalar olmuyordu. Haydutların adı sadece ihtiyarların hikayelerinde geçiyordu. Nöbetçiler de Kapıya'da bir karakol bulunduğu zamanki Osmanlı nöbetçileri gibi unutuldu gitti. 14. Köprünün yanındaki kasabada yaşam her geçen gün biraz daha canlanıyor, gittikçe daha düzenli, daha zengin, daha uyumlu oluyor ve o zamana kadar görülmemiş bir dengeye erişiyordu. Bu her yerde ve her çağda hayatın aradığı ve ancak geçici olarak biraz ulaşabildiği bir dengeydi. O sıralarda 19. yüzyılın sonlarında şimdi buralarını da yöneten ve elinde tutan o uzak ve bilmediğimiz şehirlerde, insan ilişkilerinde olsun, toplumsal olaylarda olsun, ender rastlanan ve kısa süren bir sükunet dönemi başlamıştı. Bu sükunetin bir parçası bu unutulmuş kıyılara da yayılmıştı. Tıpkı denizin o büyük sessizliğinin en küçük koylarda bile duyuluşu gibi. 20-30 yıl kadar süren bu görece Francis Joseph vari barış ve refah çağında birçok Avrupalı yüzyıllık hayallerini gerçekleştirecek bir formül bulunduğuna, bu genel özgürlük ve ilerleme içinde insanoğlunun özlenen o gelişim ve mutluluğa erişeceğine inanmaya başladı. 19. yüzyıl milyonlarca insanın gözleri önüne çeşitli imkanları seriyor, elverişli fiyat ve satın alma gücü herkes için bir konfor ve mutluluk serabı yaratıyordu. Ama Bosna'nın bu ücra, bu küçük kasabasına bütün bu 19. yüzyıl yaşamının ancak sönük bir yankısı gelebiliyordu. O da geri kalmış bu doğu çevresinin anlayabileceği ve kendisine göre kavrayıp uygulayabileceği bir ölçüde. İlk yılların o güvensizliği yerinde saymaları, duraksamaları ve geçici olduğu duygusu kaybolduktan sonra bu yeni düzen içinde kasabada da yerini bulmaya başladı. Halk kazanç, düzen ve güven buluyordu. Bu da hayatın dış yaşamın gelişim ve ilerleme yoluna girmesi için yetiyordu. İlkel duygular ve çeşitli ırk, millet ve dinlerin sarsılmaz inançları gibi şeyler de arka planda ve karanlıklar içinde kalıyordu. Ölmüş ve gömülmemiş gibi görünen bütün bunlar uzak bir gelecekte halka değişiklikler ve umulmadık felaketler hazırlıyordu. Bunlar halkın, hele bu ülke halkının onsuz yapamadığı şeylerdi. İlk anlaşmazlık ve çatışmalardan sonra yeni hükümet halkın üstünde açık seçik bir sağlamlık ve süreklilik izlenimi bıraktı. Kendisi de bu duygunun etkisi altındaydı. Çünkü böyle olmasa güçlü ve sürekli bir yönetim kurulamazdı. Gücünü dolaylı olarak hissettiriyor, onun içinde halk onu eski Osmanlı düzeninden daha kolay sindiriyordu. Açgözlülüğünü ve zulmünü geleneksel biçimde bir ağırbaşlılık ve parlaklık maskesi altında gizliyordu. Halk hükümet etten korkuyor ama ölümden ve hastalıktan korkar gibi korkuyordu. Zulüm, felaket ve kötülük karşısında titrer gibi değil. Asker olsun, sivil olsun, yeni yöneticilerin çoğu yabancıydı. Halk tanımıyordu. Aslında bunlar önemsiz kişilerdi ama insan her adımda büyük bir makinenin ufak çarkları olduğunu ve arkasında uzun bir sıra halinde daha güçlü insanlarla daha büyük kuruluşların bulunduğunu hissediyordu. Bu onlara kişiliklerini çok aşan bir otoriteyle insanın önünde kolayca boyun eğdiği sihirli bir sözü geçerlik veriyordu. Buradakilerin gözüne çok büyük görünen o rütbeleri, duygusuzluk ve Avrupalı tavırlarıyla kendilerinden büsbütün başka olan bu halka bir saygı ve güven aşılıyorlardı. Sevilmedikleri ve sempatik olmadıkları halde ne bir eleştiri ne de bir imrenme duygusu uyandırmaktaydılar. Öte yandan bu yabancılar da bir süre sonra içinde yaşadıkları bu tuhaf doğu çevresinin etkisi altında kalmaktan kurtulamıyorlardı. Çocukları kasaba çocuklarına yabancı adlar, yabancı deyimler öğretiyor, köprüye yeni oyunlar, yeni oyuncaklar getiriyorlar. Ama memleket çocuklarından da pek çok şey kapıyorlardı. Şarkılarımızı, konuşma biçimimizi, küfürlerimizi, bilir bir gibi eski oyunlarımızı ve benzerlerini. Büyüklerde de aynı şey oluyordu. Büyükler de gelenekler ve deyimlerle yeni bir düzen getiriyor. Buna karşılık da dillerinde ve yaşayışlarında her gün yerlilerden bir şeyler alıyorlardı. Sonuçta halkımız, hele Sırplarla Yahudiler, giyimleri ve davranışlarıyla gittikçe işgalin buraya getirdiği yabancılara benzemeye başlıyor ama yabancılar da içinde yaşadıkları çevrenin etkisi altına giriyorlardı. Memurların çoğu enerjik Macarlarla kibirli Polonyalılar köprüyü sıkıntıyla geçiyor, iğrenerek kasabaya giriyorlardı. İlk zamanlar suyun üstüne çıkan zeytinyağı damlaları gibi hep ayrı oturuyorlardı. Ama birkaç yıl sonra onlar da saatlerce kapıya da oturmaya, kalın kehribar ağızlıklarıyla sigaralarını içerken kasabanın yerlileri gibi mavi gökyüzünde ya da batan güneşin durgun havasında dumanın dağılıp kayboluşunu seyretmeye başlamışlardı. Bazen de ileri gelenlerimiz ve beylerimizle bir demet maydanozla yeşil bir tepsinin önüne geçer, akşamın gelmesini beklerdi. Bu arada belli bir konusu olmayan derin bir sohbete dalar, rakılarını ağır ağır yudumlayarak arada sırada ağızlarına bir lokma meze atarlardı. Tıpkı Vişegradlıların yaptıkları gibi. Bu yabancılar arasında evlenip kasabaya yerleşen ve bir daha oradan ayrılmayan memur ve esnaf da vardı. Bu yeni yaşam hiçbir kasabalının ta ezelden beri ruhunda beslediği emeli, kanında taşıdığı şeyleri gerçekleştiremiyordu. Hepsi de, Hristiyanı da Müslümanı da bu yeni hayata ihtiyatla, türlü çekingenliklerle giriyordu. Ama bu çekingenlik gizli kalıyor, oysa hayat gözle görülüyor ve yeni imkanları içinde büyük ve güçlü görünüyordu. Kah uzun kah kısa süren bir duraklamadan sonra çoğunluk kendini bu yeni akıma kaptırıyordu. İş görüyor, alım satım yapıyor, yeni düşünce yeni davranışlara göre yaşıyordu. Çünkü bunlar herkese yeni ufuklar açıyor ve daha çok imkan sağlıyordu. Bu yeni yaşam eskisinden, Osmanlılar zamanındakinden daha kolaydı. Bu koşullar, bu bağlar şimdi uzaklarda yerleşmişti. İnsan onları doğrudan doğruya hissetmiyordu. Onun içinde halka sanki etrafında her şey değişmiş, zenginleşmiş ve genişlemiş gibi geliyordu ve sanki daha rahat nefes alıyordu. Yeni yönetim iyi bir sistem kurmuş, Osmanlı yönetiminin insanların cebinden zorla çektiğini acısızca ve kimseyi sarsmadan çekip alıyordu. O kadar ki halk ödediği vergilerin farkında bile olmuyordu. Böylece Avusturyalılar Osmanlılar zamanından fazla para çekiyor ama bunu daha kolay, daha çabuk ve güvenilir bir biçimde yapıyorlardı. Vaktiyle nasıl ordudan sonra jandarmalar, onlardan sonra da memurlar geldiyse, şimdi de memurlardan sonra tüccarlar gelmeye başladı. Yabancı müteahhitler, mühendisler, işçiler geliyor, ormanlar kesiliyor, halka, tüccarlara yeni kazanç fırsatları çıkıyor, konuşmada ve giyimde de yeni gelenekler ve değişiklikler göze çarpıyordu. İlk otel yapıldı. Bunun sözünü ileride edeceğiz. O zamana kadar bilinmeyen kantinler, dükkanlar açıldı. Yüzyıllardan beri burada yaşayan, Dirne'nin üstündeki köprü yapıldığı zaman buraya gelmiş olan İspanyol Yahudilerinin, Sefardinlerin arasına şimdi Galiçyalı Yahudiler, Askenaziler de katılmıştı. Para o zamana kadar görülmemiş bir bollukla, taze bir kan gibi ülkede dolaşmaya başladı. En önemlisi de genel bir biçimde hiç çekinmeden açıkça dolaşmasıydı. Heyecan yaratmaktan geri kalmayan bu altın, gümüş ve kağıt para akınının ateşinde herkes ellerini ısıtabiliyor, hiç olmazsa gözlerini doyuruyordu. Çünkü en fakir insana bile yoksulluğa katlanma gücünü veriyordu. Eskiden de para vardı, zenginler de vardı. Yalnız bunlar azdı ve zenginliklerini engerek yılanının ayaklarını gizlediği gibi gizlerlerdi. Onlar yalnızca soyluluklarıyla övünür, onu bir güç ve savunma aracı gibi taşır ve kullanırlardı. Bu hem kendileri hem de etrafındakiler için ağır bir yüktü. Şimdi ise zenginlik ya da zenginlik denilen şey geneldi. Çoğu zaman da kişisel zevk ve eğlence biçiminde kendini gösteriyordu. İşte onun içindir ki pırıltısını ve kıpırtısını herkes görebiliyordu. Geriye kalan her şey de böyleydi. O zamana kadar gizli kapaklı yollarla tadılan zevkler şimdi açıkça satın alınabiliyordu. Ve bu onların çekiciliğini de, onları arayanların sayısını da arttırıyordu. Eskiden erişilmez, uzak ve pahalı olan şeyler, kanunların ve geleneklerin yasak ettiği şeyler artık paralı ve kurnaz olan her kişi için erişilir bir hale gelmişti. O zamana kadar tatmin edilemeyen ya da gizli kapaklı yerlerde saklanan tutkuların, iştahların ve ihtiyaçların şimdi az çok veya büsbütün giderilmesi için açıkça çareler aranıyordu. Gerçekte bunda bile daha çok disiplin, düzen ve kanun engelleri vardı. Ahlaksızlık cezalandırılıyor, zevkler eskisinden daha güç ödeniyor ve daha pahalıya mal oluyordu. Yalnız yöntemler ve yasaklar değişmişti. Her şeyde olduğu gibi bunda da insana sanki hayat birden daha geniş, daha lüks ve daha serbest olmuş gibi geliyordu. Gerçek zevk ve mutluluklar eskisinden pek de fazla değildi. Yalnız bu zevke erişmek çok daha kolaylaşmış, her yerde herkese mutluluk için yer varmış gibi görünüyordu. Vişegradlıların yaşama ve zevke olan umursamaz düşkünlükleri, yabancıların getirdikleri yeni kar olanakları, yeni ticaret biçimi ve yeni geleneklerle büsbütün alevleniyor, gerçekleşme imkanları buluyordu. Kalabalık aileler haline gelen Polonyalı Yahudi göçmenler bütün çalışmalarını bir alanda gösteriyorlardı. Schreiber'ın bir bakkal dükkanı vardı. Gutenplan askerler için bir kantin açmıştı. Tisaler bir otel işletiyordu. Sperlinglerin bir soda imalathanesiyle bir fotoğraf atölyeleri vardı. Tişve her saatçi ve kuyumcu dükkanı açmıştı. Eski taş hanın yerine yapılan kışladan artan taşlarla bir konak yapmışlar, oraya hükümetle mahkemeyi yerleştirmişlerdi. Ondan sonra kasabanın en büyük binası Tisaler'in oteliydi. Bu otel köprünün yanı başında kıyıda yükseliyordu. Köprünün iki yanındaki yamaçları çeviren duvarlar çok eskiden köprüyle birlikte yapılmıştı. Böylece köprünün sağına ve solunda adeta suyun üzerinde uzanan iki teras oluşmuştu. Halkın koşu yeri adını verdiği bu arsalarda kuşaklar boyunca çocuklar oynamıştı. Şimdi hükümet sol terası işgal etmiş, etrafını tahta perdeyle çevirmiş, içine meyve ağaçlarıyla fidanlar dikerek orasını fidanlık yapmıştı. Sağ terasa ise oteli yapmışlardı. Ondan önce çarşının başındaki ilk bina Zarya'nın meyhanesiydi. Kasabanın en işlek yerinde bulunuyor, köprüden susamış ve acıkmış halde gelen yolcunun tam karşısına çıkıyordu. Şimdi yeni otelin binası onu tümüyle gölgede bırakmıştı. alçacık olan eski meyhane sanki yerin dibine batıyormuş gibi her gün biraz daha alçalıyordu. Gerçi yeni otel yanı başında bulunan köprünün adını taşıyordu. Ama halk her şeyi kendi mantığına ya da ona verdiği anlama göre adlandırır. Otelin üstündeki Hotel Zurbrücke yazısı pek çabuk silinmişti. Hotel Zurbrücke Köprü Oteli. O levhayı bu işlerden anlayan bir er boyayla yazmıştı ama halk ona Lotika'nın oteli adını takmıştı. Bu otelin adı da hep böyle kaldı. Oteli Deborah adlı hasta bir karısı ve Mina ile Irena adlarında iki küçük kızı olan Tiseler adlı şişman bir Yahudi açmıştı. Ama otelin gerçek patronu ve müessesenin ruhu Tiseler'in baldızı Lotika'ydı. Bu erkek gibi enerjik, açık sözlü, çok güzel genç bir duldu. Otelin üst katında derli toplu, tertemiz, altı oda müşterilere ayrılmıştı. Birinci katta biri son derece büyük, ötekisi küçük olmak üzere iki salon vardı. Büyük salona küçük rütbeli subaylarla esnaf takımı gibi sıradan gösterişsiz kişiler gelirdi. Küçük salon, büyük olandan çift kanatlı, camları buzlu bir kapıyla ayrılmıştı. Kanadın birine ekstra, ötekinde Zimmer yazılıydı. Zimmer oda. Orası sosyal hayatın merkeziydi. Oraya memurlar, subaylar ve şehrin zenginleri gelirdi. Otelde içilir, şarkı söylenir, kağıt oynanır, dans edilirdi. Ya da ciddi konuşmalara dalınır, işler çözümlenir, güzel yemekler yenir, temiz yataklarda yatılırdı. Hep aynı beyler, memurlar ve tüccarlardan oluşan bu topluluk, kimi zaman sabahtan akşama ve akşamdan sabaha kadar içer, öylesine zevk ve sefaya dalardı ki sonunda alkolün ve uykusuzluğun etkisiyle gözleri kararırdı. Artık Usta Miçin Hanım'daki o karanlık, havasız odada gizli kağıt oynanmıyordu. Lotika içkiyi fazla kaçıranlarla oyunda büsbütün parasını kaybedenlere nezaketle kapı dışarı eder ve henüz sarhoş olmayan, oyun ve içkiye susayan müşterileri karşılardı. Bu kadın ne zaman yer, ne zaman içer, ne zaman uyur, ne zaman giyinecek, süslenecek vakit bulur, ne zaman dinlenir? Bunu kimse bilmez ve sormazdı. Çünkü her an oradaydı ya da öyle görünüyordu. Herkese karşı nazik, herkesin emrine hazırdı. Herkese aynı biçimde davranırdı. Yine herkese karşı aynı ölçüde cesur ve tedbirliydi. Dolgun vücutlu, uzun boylu, fil dişi tenli, siyah saçlı, bakışları ateşli bir kadındı. Otele çok para bırakan ama sarhoşluktan çoğu zaman küstah ve kavgacı olan müşterilere karşı kendinden tümüyle emin bir davranışı vardı. Konuşurken herkese karşı cesur, nükteli, zeki, okşayıcı ve dinlendirici olmasını biliyordu. Değişik tonlu, boğuk bir sesi vardı ama bazen bu ses dem çeken bir kumrunun sesi kadar okşayıcı ve tatlı olurdu. Her zaman yanlış konuşurdu çünkü hiçbir zaman adam akıllı Sırpça öğrenmemişti. İsimlerin cinsini doğru söyleyemez, fiil çekimlerini yerinde kullanamaz ama yine de ton ve anlam bakımından halkın anlatım tarzına çok uyan, tatlı ve mecazi bir biçimde konuşurdu. Her müşteri onun varlığından yararlanırdı. Otelde harcadığı paraya ve zamana karşılık herkes ona istediği kadar kur yapabilir, onunla gönül eğlendirebilirdi. Burada insanın daima emin olduğu yalnız iki şey vardı: parasını ve vaktini israf etmek. Üst tarafı var gibi göründüğü halde varlığı hiç de kesin değildi. Her iki kuşağın zengin ve hovarda beyleri için Lotika adeta bir serap, duyguları ve iştahlarıyla oynayan pahalı, parlak ve soğuk bir hayaldi. Hikayelerde onun iltifatını görmüş ender kimselerden söz edilirdi. Ama bu iltifatın nereye kadar uzandığını, ne olduğunu kendileri bile söyleyemezlerdi. Çoğu zaman beklenmedik kaba duyguların esiri olan bu zengin ve sarhoş adamlarla uğraşmak pek kolay bir iş değildi. Ama erkek gibi cesur, becerikli, yorulmak nedir bilmeyen, kararını çabuk veren, soğukkanlı bir kadın olan Lotika, her azgınlığı bastırmasını, her iştahı dindirmesini bilirdi. Kusursuz vücudunun esrarlı bir hareketi, derin kurnazlığı ve ondan aşağı kalmayan cesaretiyle her biriyle arasındaki mesafeyi korumayı başarır ve böylece onların isteklerini büsbütün kamçılayarak kendi değerini de arttırırdı. Bu alev almış insanların en azgın, en sarhoş ve en tehlikeli anlarında onlarla bir toredorun boğayla oynadığı gibi oynardı. Çünkü hayatı erkenden öğrenmiş, pek karmaşık gibi görünen isteklerin sırrını çözmüştü. Bu duygusal, zalim, şehvetli insanların bütün zayıf noktalarını biliyordu. Onlara çok şey ikram ediyor, her şeyi vaat ediyor ama çok az, hatta hiçbir şey vermiyordu. Onların iştahları öylesine sonsuzdu ki nasıl olsa onları doyurmak mümkün değildi ve azla yetinmek zorundaydılar. Müşterilerin çoğuna bir hasta gözüyle bakıyor, onlara zaman zaman krizi tutan bir hasta gibi davranıyordu. Kısacası pek güzel ve namuslu bir mesleği olmayan Lotika'ya sağduyusu olan iyi yürekli, iyi huylu bir kadın denilebilirdi. Gerektiğinden çok içip para harcayanların, gerektiğinden çok oyunda kaybedenlerin imdadına yetişmesini, onları avutmasını da bilirdi. Onları deli ediyordu çünkü onlar aslında deliydiler. Onları aldatıyordu çünkü aldanmak istiyorlardı. Sonuçta onlardan nasılsa kaybetmeye ve israf etmeye niyetli oldukları şeyi alıyordu. Çok para kazanıyor, parasının hesabını da biliyordu. Daha ilk yıllarda küçük bir servet biriktirmişti. Ama aynı zamanda büyük bir cömertlikle sessiz sedasız bir borcu unutmasını ya da silmesini de biliyordu.